Eşit ağırlık görüşü. İki taraflı önceden belirleme hakkında değişik görüşler vardır. Bu görüşlerden bir tanesi o kadar ürkütücüdür ki, bu doktrin hakkındaki görüşleri karışmasın diye insanların uzak durmalarına sebep olmaktadır. Bu görüşün ismi eşit ağırlık görüşüdür. Eşit ağırlık görüşü, simetri konseptine dayandırılmaktadır. Seçilmişlik ve kötülük arasında tam bir denge arayışındadır. Temel fikri şudur. Tanrı seçilmiş olanların yaşamlarına, yüreklerinde iman yaratmak için müdahale eder. Tanrı, eşit müdahaleyi seçilmemiş olanların kalbinde imanın oluşmaması için yapmaktadır. Tanrı'nın aktif bir şekilde seçilmemişlerin yüreğinde imansızlığı işlemesini ise, kutsal kitaptaki Tanrı'nın insanların yüreklerini katılaştırmasına dair ayetlere bağlamışlardır. Eşit ağırlık görüşü, seçilmişlik hakkındaki reform ya da Kalvinist görüş değildir. Bazı kişiler bu görüşü hiperkalvinizm olarak adlandırsalar da, ben bu görüşe alt kalvinizm, hatta daha da iyisi antikalvinizm demeyi tercih ediyorum. Kalvinizm, iki taraflı önceden belirleme görüşünü benimsese de, onun benimsemediği iki taraflı önceden belirlemede eşit ağırlık diye bir şey yoktur. Bu konudaki reform görüşünü anlamak için, Tanrı'nın pozitif ve negatif hükümleri arasındaki hayati farka çok dikkat etmemiz gerekir. Tanrı'nın seçilmiş olanların yüreklerindeki aktif müdahalesi pozitif olandır. Negatif olansa Tanrı'nın seçilmiş olmayanları mahrum etmesidir. Bu konudaki reform görüşü, Tanrı'nın seçilmiş olanların kurtuluşlarını güvence altına almak için hayatlarına pozitif ya da aktif olarak müdahale ettiğini öğretmektedir. İnsanlığın geri kalanını ise Tanrı kendi başlarına bırakmıştır. Onların yüreklerinde imansızlık yaratmamaktadır. Çünkü bu imansızlık zaten oradadır. Tanrı onları günah işlemeye zorlamamaktadır. Onlar kendi seçimlerinin sonucu olarak günah işlerler. Kalvinist görüşe göre seçme hükmü pozitif, seçilmeme hükmü ise negatiftir. İki taraflı önceden belirleme hakkındaki hiperkalvinizm görüşü pozitif-pozitif önceden belirleme olarak adlandırılırken, Ortodoks Kalvinizm görüşüne pozitif-negatif önceden belirleme ismi verilebilir. Hiperkalvinizmin işlediği korkunç hata, Tanrı'ya günah işlemeye zorlayan bir karakteri atfetmesidir. Bu, Tanrı'nın karakterinin güvenirliliğine, doğruluğuna ve adaletliliğine yapılan radikal bir saldırıdır. Bir kişiyi hiperkalvinizme yönlendirebilecek unsurlardan bir tanesi, kutsal kitaptaki Firavun örneğidir. Mısır'dan çıkış kitabındaki ayetlerde tekrar tekrar Tanrı'nın Firavun'un yüreğini katılaştırdığından bahseder. Tanrı, Musa'ya önceden yapacaklarını bildirmiştir. Sana buyurduğum her şeyi abine anlat. O da Firavun'a İsraillileri ülkesinden salıvermesini söylesin. Ben Firavun'u inatçı yapacağım ki, belirtilerimi ve şaşılası işlerimi Mısır'da arttırabileyim. Ama Firavun sizi dinlemeyecek. O zaman elimi Mısır'ın üzerine koyacağım ve onları ağır biçimde cezalandırarak halkın İsrail'i ordular halinde Mısır'dan çıkaracağım. Mısır'a karşı elimi kaldırdığım ve İsraillileri aralarından çıkardığım zaman Mısırlılar benim Rab olduğumu anlayacak. Mısır'dan çıkış 7. bölüm 2. ve 5. ayetler. Kutsal kitap açık bir şekilde Tanrı'nın gerçekten de Firavun'un yüreğini katılaştırdığını öğretmektedir. Tanrı'nın bunu hem İsrail'e hem de Mısır'a bir işaret olarak ve kendi zaferi için yaptığını biliyoruz. Bu olanların tümünde Tanrı'nın amacının kurtarıcı bir amaç olduğunu biliyoruz. Gene de kafamızı kurcalayan bir soru işareti olduğunu da biliyoruz. Tanrı hem Firavun'un yüreğini katılaştırmıştır hem de Firavun'u günahından dolayı yargılamıştır. Tanrı kendisinin katılaştırdığı bir yürekten gelen günahlardan dolayı Firavun'u ya da herhangi birisini nasıl sorumlu tutabilir ki? Bu soruya vereceğimiz cevap, Tanrı'nın katılaştırma eylemini nasıl anladığımıza bağlıdır. Tanrı Firavun'un yüreğini nasıl katılaştırmıştır? Kutsal kitap bu sorunun cevabını çok açık bir şekilde vermemektedir. Bu konu üzerinde yoğunlaştığımız zaman, Tanrı'nın Firavun'un yüreğini katılaştırması için iki yol olduğunu görürüz. Aktif ya da pasif olarak. Aktif katılaştırma, Firavun'un yüreğinin iç odalarına Tanrı'nın direkt bir müdahalesini içerir. Bu görüşe göre Tanrı, Firavun'un yüreğine zorla girerek orada hiç olmayan bir kötülüğü ve şeytanlığı yaratmaktadır. İddia edilen bu eylem, Firavun'un sebep olacaklarının aynen Tanrı'nın arzuladığı gibi olmasını kesinleştirmek bir yana, günahın yaratıcısının Tanrı olduğunun ispatı olacaktır. Pasif katılaştırma ise tamamen farklı bir hikayedir. Pasif katılaştırma, var olan bir günah üzerine tanrısal bir yargının gelmesidir. Tanrı'nın yapması gereken tek eylem, yüreği ümitsizce kötü olan bir kişinin yüreğini katılaştırmaktır. Ona günahının karşılığını vermek olan bu ilahi adalet konseptine kutsal yazılarda sık sık rastlamaktayız. Peki bu nasıl yürür? Bu konuyu en düzgün bir şekilde anlamamız için ilk olarak Tanrı'nın genel lütfu denilen başka bir konsepte bakmamız gerekir. Bu konsept tüm insanlığın ortak bir şekilde tecrübe ettiği Tanrı lütfudur. Dünyamızı tazeleyen ve ürünlerimizi sulayan yağmur, doğru olanların da doğru olmayanların da üzerine yağmaktadır. Doğru olmayan kişiler Tanrı'nın bu nimetlerini hak etmedikleri halde bu lütuftan faydalanmaktadırlar. Dünyamız, güneş, gökkuşağı gibi birçok nimetin sergilendiği bir genel lütuf tiyatrosudur. Genel lütfun en önemli eylemlerinden bir tanesi ise dünyadaki kötülüğün dizginlenmesidir. Bu dizginlemeye birçok unsur dahil olmuştur. Kötülük, polisler, hukuk, toplum görüşleri, güç dengeleri ve birçok unsur sayesinde dizginlenmektedir. Her ne kadar yaşadığımız dünya birçok kötülüğe sahne olmaktaysa da, olabileceği kadar kötü olmasına izin verilmemektedir. Tanrı, yukarıda bahsettiğimiz unsurların yanı sıra nice unsurlarla kötülüğü kontrol altında tutmaktadır. Lütfunun bir eseri olarak dünyadaki kötülüğü kontrol eder ve dizginler. Eğer kötülük kontrolsüz bırakılsaydı, bu gezegende yaşam olması mümkün olmazdı. Dizginleri gevşetmek için Tanrı'nın yaptığı tek şey insanların yüreklerini katılaştırmaktır. Bunu yaparken insanların özgürlüğünü kısıtlamak yerine tam aksine bunu arttırır. İnsanların kendi yollarında gitmelerine izin verir. Bir başka deyişle, onların iplerini kendilerinin asmalarına yetecek kadar uzatır. Tanrı, insanların yüreklerinde olmayan kötülüğü yaratmak için ellerini insanların üzerine koymaz. Tam aksine, onların üzerindeki kutsal elini kaldırır. Dizginleri serbest bırakıp, insanların kendi arzularına göre davranmalarına izin verir. İnsanlık tarihinin en kötü, en şeytani kişisini tespit etmeye çalışsaydık, herkesin listesinde bazı malum isimler ilk yerlerde kendilerini bulurlardı. Toplu cinayetlerden ve korkunç zulümlerden sorumlu olan Hitler, Neron, Stalin ve diğerleri. Bu isimlerin ortak noktası neydi? Bu kişilerin hepsi birer diktatördü. Hükmettikleri alanda görsel olarak sınırsız kudrete ve otoriteye sahiptiler. Kudret, yozlaşmaya, salt kudretse salt yozlaşmaya gider deyimi nereden gelmektedir? Yani bu cümle Tanrı'nın kudretini değil, insanların kudretini ve yozlaşmasını referans almaktadır. Kudret kesinlikle yozlaştıracaktır. Çünkü bir insanı alıp hepimizi dizginleyen normal dizginlenmelerden kısmen kurtaracaktır. Benim kadar güçlü ya da benden güçlü kişilerle kazanç alanındaki sürtüşmelerimi dizginlemekteyim. Hayatımızın erken evrelerinde bizden iri olanlara karşı delikanlılığımızı dizginlemeyi öğreniriz. Sürtüşmelere daha az maruz kalma eğilimimiz vardır. Sağduyumuz, rakiplerimizin bizden güçlü olduğu durumlarda kahramanlıktan uzak durma eğilimini gösterir. Musa Firavun'u görmeye gittiği zaman, Firavun dünyadaki en güçlü kişiydi. Firavun'un kötülükleri üzerindeki tek kısıtlayıcı güç, Tanrı'nın kutsal pozusuydu. Tanrı'nın Firavun'un yüreğini katılaştırması için yapması gereken tek şey bu pozuyu kaldırmaktı. Geri kalanı zaten Firavun'un kötü eğilimleri yerine getirecekti. Pasif katılaştırma eyleminde ise Tanrı kısıtlamasını kaldırma kararı almıştır. Sürecin kötü kısmı ise Firavun'un kendisi tarafından icra edilmiştir. Tanrı Firavun'un iradesine müdahale etmemektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, o sadece Firavun'a daha fazla özgürlük vermiştir. Aynı durumu Yahuda, İskariot ve Eyüp'e acı ve sıkıntı vermesi için Tanrı'nın ve şeytanın kullandığı kötü adam olaylarında da görmekteyiz. Yahuda İskariot, tanrısal bir yönlendirmenin kurbanı olan zavallı masum bir adam değildi. O, Tanrı'nın Mesih'e ihanet etmesi için zorladığı, sonra da bu suçundan dolayı cezalandırdığı doğru bir kişi değildi. Yahuda İskariyot, Mesih'e ihanet etmiştir. Çünkü Yahuda İskariyot, 30 parça gümüşü arzulamıştır. Kutsal yazıların bildirdiği gibi, Yahuda İskariyot, en başından beri lanet oğludur. Emin olduğumuz bir şey varsa, o da Tanrı'nın düşmüş insanın kötü eğilimlerini ve kötü niyetlerini kendi kurtarıcı amaçları için kullandığıdır. Yahuda İskariyot olmadan haç olmazdı. Haç olmadan kurtuluş olmazdı. Ancak bu, Tanrı'nın kötülüğü zorla yaptırdığı bir olay değildir. Bu olay, Tanrı'nın şeytan üzerindeki kurtarıcı zaferi kazandığı görkemli bir olaydır. İnsan yüreğinin kötü arzuları, Tanrı'nın hakimiyetini engelleyemez. Aslında onlar Tanrı'ya tabidir. Tanrı'nın kötü insanları cezalandırma modelini incelediğimiz zaman, ortaya çıkan şiirsel bir adaleti görürüz. Vahiy kitabının son yargılama sahnesine baktığımızda şunları okumaktayız. Kötülük yapan yine kötülük yapsın. Bayağı olan bayağı yaşamını sürdürsün. Doğru olan yine doğruyu yapsın. Kutsal olan kutsal kalsın. Vahiy 22. bölüm 11. ayet. Tanrı'nın en son yargılama eyleminde günahkarları günahlarına teslim ettiğini görmekteyiz. Sonuç olarak Tanrı, günahkarları kendi arzularıyla baş başa bırakmıştır. Aynı durum Firavun için de geçerlidir. Bu yargılama eylemiyle Tanrı, kendi doğruluğunu Firavun'un yüreğinde olmayan bir kötülüğü yaratarak lekelememiştir. Tanrı, Firavun'un içinde hala hazırda mevcut olan kötülüğü cezalandırarak doğruluğunu ortaya koymaktadır. İki taraflı önceden belirlemeyi bu şekilde anlamamız doğru olacaktır. Tanrı, seçilmiş olanların yüreklerinde iman oluşturarak onlara merhamet vermektedir. Seçilmemiş olanları ise günahlarının karşılığıyla baş başa bırakarak adaletini vermektedir. Burada bir simetri yoktur. Bir grup merhamete kavuşurken diğer grup adalete kavuşur. Ortada bir tane bile haksızlığa uğramış kurban yoktur. Hiç kimse Tanrı'da adaletsizlik vardır diye yakınamaz. Romalılar 9. Yeni Antlaşma'daki ikili önceden belirleme hakkındaki en belirgin ve önemli ayetler Romalılar kitabının 9. bölümünde karşımıza çıkmaktadır. Çünkü vaat şöyleydi. Gelecek yıl bu mevsimde geleceğim ve Sara'nın bir oğlu olacak. Bundan başka Rebeka'da bir erkekten, atamız İshak'tan ikizlere gebe kalmıştı. Çocuklar henüz doğmamış, iyi ya da kötü bir şey yapmamışken, Tanrı Rebeka'ya, büyüğü küçüğüne kulluk edecek dedi. Öyle ki, Tanrı'nın bir seçim yapmaktaki amacı, yapılan işlere değil, kendi çağrısına dayanarak sürsün. Yazılmış olduğu gibi, Yakup'u sevdim, Esav'dansa nefret ettim. Öyleyse ne diyelim? Tanrı'da adaletsizlik mi var? Kesinlikle hayır. Çünkü Musa'ya şöyle diyor. Merhamet ettiğime merhamet edeceğim ve acıdığıma acıyacağım. Demek ki seçilmek insanın isteğine ya da çabasına değil, Tanrı'nın merhametine bağlıdır. Tanrı kutsal yazıda Firavun'a şöyle diyor. Bak, kudretimi sende göstermek ve adımı bütün yeryüzünde duyurmak için seni yükselttim. Demek ki Tanrı istediğine merhamet eder, istediğinin yüreğini nasırlaştırır. Romalılar 9. bölüm 9. ve 18. ayetler. Bu ayetlerde ikili önceden belirleme konsepti hakkındaki en açık kutsal kitap ifadelerine rastlamaktayız. Bu ayetler, kuşku, şüphe ve belirsizlik içermeyecek bir şekilde ifade edilmiştir. Demek ki Tanrı istediğine merhamet eder, istediğinin yüreğini nasırlaştırır. Bazı insanlar merhamete kavuşurlarken, diğerleri adalete kavuşmaktadırlar. Bu konudaki karar tamamen Tanrı'nın elindedir. Pavlus, önceden belirlemenin ikili karakterini iletmek için Yakup ve Esav referanslarını kullanmıştır. Bu iki adam ikiz kardeştir. Aynı rahmin, aynı zamanla ürünleridir. Birisi Tanrı'nın bereketini alırken, diğeri bundan mahrum olmuştur. Bir tanesi Tanrı'nın sevgisinden büyük bir porsiyona sahip olmuş, Esavsa Tanrı'nın nefretini almıştır. Burada bahsi geçen ilahi nefret, sinsi, zararlı ve kötülük etme isteği içeren bir ifade değildir. Bu nefretin ismi, Davut'un daha önce belirttiği gibi kutsal nefrettir. Onlardan tümüyle nefret ediyor. Onları düşman sayıyorum. Mezmur 139. bölüm 22. ayet. Tanrısal nefret kötü niyetli değildir. Bu nefret iltimas, lütuf ve iyilik yapmayı engellemeyi içerir. Tanrı sevdiği kişileri kayırır. Onlarla beraberdir. O yüzünü kurtarıcı lütfundan mahrum ettiği kötü insanlardan çevirir. Onun sevdiği insanlarsa onun merhametini alır. Onun nefret ettikleri ise onun müdahalesine maruz kalmaz. Niçin Tanrı Yakup'u seçmiş, Esav'ı seçmemiştir? Tanrı Yakup'un bu özel muameleyi haklı çıkaracak doğru bir eylemde bulunacağını önceden mi görmüştür? Tanrı zaman koridorlarından geçip Yakup'un doğru tercihler yapıp Esav'ın kötü tercihler yapacağını mı görmüştür? Eğer elçinin öğretme niyetinde olduğu öğretiş bu olsaydı, bu noktayı açıkça belirtmek çok da zor olmazdı. Eğer Pavlus önceden belirleme konusundaki önceden bilme görüşünü öğretmeyi isteseydi, eline altın bir fırsat geçmiş olurdu. Hatta böyle bir öğretiş olsaydı, bu noktada bunu öğretmemesi gariptir. Ancak sessizlikten bir sonuca varılamaz. Pavlus bu konuda sessiz kalmamıştır. Bu öğretişin aksi yönünde ayetleri bildirmiştir. Tanrı'nın seçimini bu ikizlerin doğumundan önce yaptığını ve onların gelecekte yapacakları eylemlerine bakarak yapmadığını özellikle belirtmiştir. Pavlus'un 11. ayette yazdıklarının ayrı bir önemi vardır. Çocuklar henüz doğmamış, iyi ya da kötü bir şey yapmamışken Tanrı Rebeka'ya "Büyüğü küçüğüne kulluk edecek," dedi. Öyle ki Tanrı'nın bir seçim yapmaktaki amacı yapılan işlere değil, kendi çağrısına dayanarak sürsün. Elçi bunları niçin söylemiştir? Bu ayet, bu seçimin tamamen Tanrı'nın bir eylemi olduğunu açıkça belirtmiştir. Aynı şekilde bu seçimin insanın eylemine, önceden görme ya da başka bir şeylere bağlı olmadığını da açıkça belirtmektedir. Bu ayetlerde öne çıkartılan Tanrı'nın bir seçim yapmaktaki amacıdır. Eğer Pavlus bu seçimin insanların tercihlerinin önceden bilinmesi üzerine olduğunu söylemek isteseydi, bunu söylememesi için bir sebebi var mıydı? Tam bunun aksine çocukların henüz doğmadığını ve iyi ya da kötü bir şey yapmamış olduklarını belirtmiştir. Evet, önceden bilme görüşü Tanrı'nın seçiminin doğuştan önce olduğunu kabul ediyor. Ancak bu görüş Tanrı'nın kararlarının insanların gelecekteki seçimlerine bağlı olduğu konusunda ısrar etmektedir. Pavlus burada neden bu noktayı belirtmemiştir? Onun tek söylediği hükmün doğumdan önce Yakup ve Esav daha iyi işlerde ya da kötü işlerde bulunmadan önce verildiği olmuştur. Bu ayetlerde Pavlus'un çıkıp Tanrı'nın seçimlerinin gelecekteki iyi işlerde ya da kötü işlerde olmadığını söylemediğini biliyoruz. Ancak zaten böyle bir şey söylemesine gerek yoktur. Söylediklerinden ima ettiği çok açıktır. Pavlus gereken vurguyu gerekli yerde yapmıştır. Tanrı'nın amacı ve insanın işlerinde olmadığıdır. İleri sürülen iddiaların doğruluğunu kanıtlama sorumluluğu, Tanrı seçtiği insanları kendisini seçeceklerini önceden bildiği için seçti diyenlerin üzerindedir. Kutsal kitap hiçbir zaman böyle bir imada bulunmamaktadır. Belirtilen nokta şudur. Eğer Pavlus, Tanrı'nın önceden belirlemesinin insanların seçimlerinin önceden görülmesine bağlı olduğuna inansaydı, bunu bildireceği en uygun metin bağlamından dolayı bu metin olurdu. Bir adım daha ilerlersek, her ne kadar Pavlus gelecekte yapılacak seçimler konusunda sessiz kalıyor gibi gözükse de, bu sessizliği bozup 16. ayette ifadelerine açıklık kavuşturmaktadır. Demek ki seçilmek insanın isteğine ya da çabasına değil, Tanrı'nın merhametine bağlıdır. Bu ayet, Arminyanizm ve önceden belirleme hakkındaki reform karşıtı görüşlere karşı bir lütuf darbesidir. Bu, Tanrı'nın sözüdür ve bütün Hristiyanları önceden belirleme hakkındaki kararın insan iradesinde olduğuna dair fikirlerinden geri çekilmeleri ve tövbe etmeleri için yeterlidir. Elçi şöyle ifade etmiştir. İnsanın isteğine bağlı değildir. Reformcu olmayan görüşlerse insanın isteğine bağlıdır demektedir. Bu görüşler kutsal yazılarla çok ciddi bir çelişki içerisindedirler. Bu ayet tek başına bile Arminyanizm mezhebine ölümcül bir darbe indirmektedir. Tanrı'yı onurlandırmak bizim görevimizdir. Elçi Pavlus'un belirttiği gibi, seçilmemizin bizim isteğimize ya da çabamıza bağlı olmadığını, Tanrı'nın isteğinin amaçlarına bağlı olduğunu ikrar etmemiz gerekir. Pavlus bu ayetlerde cevabı belli olan iki soruyu bildirmiştir. Üzerinde düşünmemiz gereken bu sorulardan birincisi, öyleyse ne diyelim? Tanrı'da adaletsizlik mi var? Niçin Pavlus vaktinden önce bu soruyu sormuştur? Hiç kimse bu soruyu bir Arminyan'a yöneltmemektedir. Eğer bizlerin seçilmişliği tamamen bizim seçimlerimize bağlı olsaydı, bu tip bir soruyu sormaya asla gerek kalmazdı. Bu sorunun muhatabı kutsal kitaptaki önceden belirlenmişlik doktrinidir. Tanrı'nın her şeye hakim olan amaçlarına bağlı olan bu seçilmişlikte, Yakup'un ya da Esav'ın seçimlerinin etkileyici bir niteliği yoktur. Bu doktrin, bazı kişilerin Tanrı adil değildir diyerek itiraz etmelerine sebep olmaktadır. Ancak bu haykırış, bu konunun yüzeysel bir şekilde bilinmesinin bir meyvesidir. Bu haykırış, düşmüş olan bir insanın protestosudur ve Tanrı'nın yeterince lütufkar olmadığına dair yakınmasıdır. Peki Pavlus bu soruya ne cevabını vermiştir? Hayır. Tanrı'da adaletsizlik yoktur demek, Pavlus'u tatmin etmeyecek olmalı ki, verebileceği en sert cevabı vermeye çalışmıştır. Kesinlikle hayır demiştir. Pavlus'un yönelttiği ikinci soruysa şudur. Şimdi bana, öyleyse Tanrı insanı neden hala suçlu buluyor? Onun isteğine kim karşı durabilir diyeceksin. Bir kez daha elçinin cevabı belli olan bu soruları neden sorduğunu merak etmekteyiz. Bu, Arminyanizme asla yöneltilmemiş olan itirazlardan bir diğeridir. Önceden belirleme hakkındaki reform karşıtı görüşler, bu tür itiraz ve sorularla karşılaşmazlar. Bu öğretişlere göre Tanrı, nasıl olsa Mesih'i seçmeyeceklerini bildiği insanlarda kusur bulacaktır. Eğer kurtuluşun son belirleyeceği noktası insan seçiminin gücü olsaydı, bu tip suçlamalara kolayca cevap verebilirdi ve Pavlus'un kendi kendine bir soru sorup sonra da bu sorunun cevabını vermek için bu kadar uğraşmasına gerek kalmazdı. Ancak Pavlus bu soruya cevap vermiştir. Çünkü önceden belirleme hakkındaki kutsal kitap doktrini bu cevabın verilmesini talep etmiştir. Pavlus'un kaleme aldığı bu cevap neydi? Şu ayete bir bakalım. Ama ey insan! Sen kimsin ki Tanrı'ya karşılık veriyorsun? Kendisine şekil verilen şekil verene beni niçin böyle yaptın der mi? Ya da çömlekçinin aynı kil yağınından bir kabı onurlu bir iş için bir diğerini bayağı bir iş için yapmaya etkisi yok mu? Eğer Tanrı gazabını göstermek ve gücünü tanıtmak isterken gazabına hedef olup mahvolmaya hazırlananlara büyük sabırla katlandıysa ne diyelim? Yüceltmek üzere önceden hazırlayıp merhamet ettiği insanlara yüceliğinin zenginliklerini bildirmek için bunu yaptıysa ne diyelim? Yalnız Yahudilerden değil, diğer uluslar arasında da çağırmış olduğu bu insanlar biziz. Romalılar 9. bölüm 20. ve 24. ayetler. İşte bu soruya verilen ağır cevap. İtiraf etmeliyim ki bu cevap yüzünden ben de bir mücadele içine girmiş bulunmaktayım. Ancak benim mücadelem, bu ayetlerin iki taraflı önceden belirlemeyi öğretip öğretmediği konusunda değildir. Çünkü ayetler açıkça bu öğretiyi sunmaktadır. Benim mücadelem, bu ayetlerin eşit ultimatom savunucuları için mühimmat sunmaktaymış gibi gözükmesidir. Sanki Tanrı, insanları aktif bir şekilde günahkar yapıyormuş gibi görünmektedir. Ancak bu ayetlerin öğretisi bu değildir. Tanrı, aynı kil yığınından bir kabı onurlu bir iş için bir diğerini bayağı bir iş için yapmaktadır. Ancak tüm kutsal kitabı göz önüne alırsak, bu çömlekçinin kullandığı kilin düşmüş bir kil olduğunu görürüz. Bir miktar kil, onur çömleği olmak için Tanrı'nın merhametini almaktadır. Bu merhamet, günahta olduğu kabul edilen kile verilmektedir. Aynı şekilde Tanrı, mahvolmaya hazırlanan gazap çömleklerine katlanmak zorundadır. Çünkü bunlar gazabın suçlu çömlekleridirler. Bir kez daha bu ayetlerin vurguladığı nokta, insanın özgür ve iyi seçimleri değil, Tanrı'nın her şeye egemen amaçlarıdır. Bu ayetlerde işlenen anlayış aynı zamanda yönelttiğimiz ilk soruda da işaret edilmektedir. Bölüm 7. Seçilenler, seçilmeyenler. Önceden belirleme iki taraflı mı? İki taraflı önceden belirleme. İfadenin kendisi bile kulağa garip gelmektedir. Tanrı'nın seçilmiş olanlar için olan lütufkar kurtuluş planı üzerine derin düşüncelere dalabiliriz. Ancak ya seçilmiş olmayanlar ne yapmalı? Onlar da mı önceden belirlendiler? Ürkütücü bir kötülük hükmü mevcut mudur? Tanrı bazı talihsiz insanları cehenneme gitmeleri için mi belirlemiştir? İki taraflı önceden belirleme konusu geçer geçmez aklımıza ilk gelen sorular bunlardır. Bu tip sorular bazı kişilerin iki taraflı önceden belirleme konseptinin uçuk bir fikir olduğunu iddia etmelerine sebep olmuştur. Bazı kişilerse önceden belirleme doktrinine inanırlarken tek taraflı bir önceden belirlemeye inandıklarını vurgularlar. Tek taraflı önceden belirleme konsepti bazılarının kurtuluş için seçilmiş olduğunu kabul ederken, seçilmemiş olanların lanetlenmek için seçildiklerini varsaymaya gerek olmadığını savunmaktadır. Bu görüş kısaca şuna inanır. Bazı kişiler kurtuluş için seçilmişlerdir, ancak herkesin kurtulmak için bir fırsatı vardır. Tanrı, bazılarının kurtulması için fazladan yardım sunmaktadır, ancak insanlığın tümü kurtulabilir. Tek taraflı bir önceden belirlemeden bahsetmek hem güçlü bir hassasiyeti içermektedir, hem de iki taraflı önceden belirleme hakkındaki herhangi bir tartışmadan bizleri uzak tutmaktadır. Ancak karşımızda duran sorular listesiyle er geç yüzleşmemiz gerekmektedir. Herkesin kurtuluş için seçildiğine kanaat getirmedikçe, seçilmişlik madalyonunun arka yüzünü kabul etmemiz gerekmektedir. Eğer önceden belirleme diye bir şey varsa ve bu önceden belirleme tüm insanlığı kapsamıyorsa, önceden belirlemenin iki taraflılığının mevcudiyetinin mecburi çıkarımından kaçınmamamız gerekir. Sadece Yakup hakkında konuşup durmamız yeterli olmayacaktır. Esav hakkında da düşünmemiz mecburidir. Bölüm 7'nin özeti. 1. Tüm insanlar kurtuluş için önceden belirlenmemişlerdir. 2. Bu sorunun iki cephesi vardır. Seçilmişler ve seçilmemişler vardır. 3. Önceden belirleme iki taraflıdır. 4. Eşit ultimatom öğretisinde düşünmeme konusunda çok dikkatli olmamız gerekir. 5. Tanrı, günahkarların yüreklerinde günah yaratmaz. 6. Seçilmiş olan merhameti alır. Seçilmemiş olan adaleti alır. 7. Tanrı'nın ellerindeki hiçbir kimse adaletsizliğe uğramaz. 8. Tanrı'nın yürekleri katılaştırması, var olan günahın adil bir cezalandırılmasıdır. 9. Tanrı'nın seçilmiş olanları belirlemesi, her şeye egemen olan arzularına bağlıdır. Keyfi değildir. 10. Tanrı'nın bütün kararları, O'nun kutsal karakterinden akar. Tanrı'nın seçimi rastgele midir? Tanrı'nın bizleri seçmesinde, bizim içimizdeki niteliklerin değil de kendi iyi amacının rol oynaması, Tanrı'nın keyfine göre hareket ettiği suçlamalarının yükseltilmesine sebep olmuştur. Bu suçlamalar, Tanrı'nın seçimini keyfen ya da kaprisli bir tutumla yaptığı fikrine kapıldığının bir sonucudur. Seçilmişliğimizi gayri ciddi ve gözleri bağlanarak yapılan bir kura çekme seviyesine indirger. Bu bakış açısına göre eğer bizler seçilmiş olanlarsak, bunun tek bir sebebi vardır. O da şanslı olmamızdır. Tanrı isimlerimizi göksel bir şapkanın içinden çekmiştir. Keyfi hareket etmek demek, her şeyi sebepsiz yere yapmak demektir. Tanrı'nın bizi seçmesinde, bizde bulunan hiçbir şey sebep oluşturmamaktadır. Ancak bu seçimde Tanrı'nın içinde bulunan sebepleri olmadığı anlamına gelmez. Tanrı hiçbir şeyi sebepsiz yere yapmamaktadır. O, keyfi ya da kaprisli değildir. Tanrı ciddi olduğu kadar her şeye egemen olandır. Kura sistemi kasıtlı olarak şansa bırakılan bir seçme işlemdir. Tanrı şansa bağlı olarak çalışmaz. O kimi seçeceğini bilir. O seçilmiş olanları önceden bilmiş ve önceden sevmiştir. Bu gözleri bağlı bir kişinin kura çekmesi değildir. Çünkü Tanrı'nın gözleri bağlanmaz. Tanrı'nın seçiminin sebebinin bizim içimizde var olan ve Tanrı'nın bunu önceden bilmesi ya da görmesi ya da önceden sevmesi olmadığı konusunda ısrarla direnmemiz gerekmektedir. Kalvinistler genel olarak şans hakkında konuşmaktan çok hoşlanmazlar. İnsanlara bol şans demek yerine, Rab seni bereketlesin demeyi tercih ederiz. Buna rağmen şanslı bir günümüzden bahsetmemiz gerekirse, sonsuzluk takviminde Tanrı'nın bizi seçmeye karar verdiği günü işaretleyebiliriz. Dikkatlerimizi Efesliler kitabındaki Paulus'un kaleme aldığı öğretişe çevirelim. Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz, İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. O, kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Öyle ki sevgili oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. Efesliler 1. bölüm 3. ve 6. ayetler. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca. Tanrısal keyfi tutum iddialarını ortaya attıran elçisel ifade bu ayette bulunmaktadır. Bu ayetteki baş suçluysa isteği kelimesidir. Günlük kullanımında istek kelimesi yerini genellikle vahşi veya ilkel güdülere bırakmaktadır. İstek iyi hissetmemizi sağlayan, tensel ya da duygusal anlamlar içeren bir kelimedir. Kötü istekler uyandıran ahlaksızlığın bilincindeyizdir. Kutsal kitap Tanrı'nın iyi amacından bahsederken bu kelimeyi gayri ciddi bir üslupla kullanmamıştır. Bu ayetlerde kullanılan istek kelimesinin anlamı basitçe hoşnut edendir. Tanrı bizleri isteği ve iyi amacı uyarınca seçmektedir. Kutsal kitap Tanrı'nın iyi isteğinden sık sık bahseder. Tanrı'nın iyi isteği kötü bir zevk almayla asla karıştırılmamalıdır. Tanrı'yı hoşnut eden her şey iyidir. Bizi hoşnut eden her şey çoğu zaman iyi değildir. Tanrı asla kötülükten zevk almaz. Tanrı'nın isteğinden bahsetmekte hiçbir kötülük yoktur. Tanrı'nın bizi seçmesindeki sebep içimizde yatmamaktadır. Bu sebep her şeye egemen Tanrı'nın isteğidir ve her şeye egemen Tanrı'nın isteğinin iyi bir istek olduğuna şüphesiz bir şekilde güvenebiliriz. Elçinin aynı zamanda Filipeli Hristiyanlara öğrettiklerini hatırlayalım. Elçi şunları yazmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her zaman söz dinlediğiniz gibi yalnız ben aranızdayken değil. Ama şimdi yokluğumda da saygı ve korkuyla kurtuluşumuzu sonuca götürmek için daha çok gayret edin. Çünkü kendisini hoşnut eden şeyi hem istememiz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır. Filipeliler 2. bölüm 12. ve 13. ayetler. Bu ayetlerde Pavlus, seçiminin Tanrı ve insan arasında ortak bir iştirak olduğunu öğretmemektedir. Seçim, Tanrı'nın şahsi eylemidir. Daha önce de gördüğünüz gibi bu bir monarşistiktir, yani tek taraflı. Pavlus bu ayetlerde seçilmişliğimizi takip eden kurtuluşumuzun istihkam edilmesinden bahsetmektedir. Burada özellikle kutsallaşma sürecimizden bahsetmektedir. Kutsallaşma tek taraflı değildir. Bu sinerşistik, yani karşılıklı bir süreçtir. Bu karşılık, yeniden doğmuş imanlının talep edilen işbirliğine verdiği cevaptır. Bizler, lütufta büyümeye çalışmak için çağrıldık. Bizlerin bu konuda çok çaba göstermesi, kanlarımızın son damlasına kadar günahla mücadele etmesi ve gerektiğinde bedenimizin günahını yatıştırmak için kendi bedenlerimizle savaşması gerekmektedir. Bizler Tanrı'dan gelen bir buyruk üzerine kutsallaşma adı verilen bu ciddi işi yapmaya çağrıldık. Kutsallaşma, Rab korkusundan titreyerek yaşanması gereken bir süreçtir. Bizler kutsallaşmayı sıradan bir olay olarak görmüyoruz. Bizler bu sürece laubali bir yaklaşımla yaklaşmıyoruz. Basitçe kendini serbest bırak ve bırak Tanrı yapsın demiyoruz. Tanrı bu süreçte her şeyi yapmamaktadır. Ancak kurtuluşumuzu sonuca götürmek için Tanrı bizi yalnız ve kendi gücümüze mi bırakmamıştır? Tanrı'nın bize kendisini hoşnut eden şeyi hem istememiz hem de yapmamız için bizde etkin olacağına dair verdiği vaatle rahatlamaktayız. Kısa bir süre önce müthiş bir İskoçyalı vaiz Eric Alexander tarafından verilen bir vaazı dinlemiştim. Konuşmasında Tanrı'nın kendi iyi isteği için bizde etkin olduğunu vurgulamıştı. Paulus, Tanrı'nın bizim iyi isteğimiz için bizde etkin olduğunu yazmamıştır. Her zaman Tanrı'nın hayatlarımızda yaptıklarıyla hoşnut olmayabiliriz. Bazı zamanlar kendi amaçlarımızla Tanrı'nın amaçları arasında çelişki yaşarız. Ben şahsen bilerek acı çekmeyi asla tercih etmem. Ancak Tanrı'nın her şeye egemen olan amaçları için de acı çekmem de gerekebilir. Tanrı bizlere kendisini sevenler ve kendi amaçları uğruna çağrılmış olanlar için hakimiyeti aracılığıyla her şeyi iyiye çalışacağı vaadinde bulunmuştur. Benim amaçlarım her zaman Tanrı'nın iyiliğini içermez. Ben bir günahkarım. Ancak Tanrı günahkar değildir. O tamamen doğru olandır. Onun amaçları her zaman ve her yerde adaletlidir. Benim amaçlarımla onun amaçları çeliştiği zamanlarda bile onun amaçları benim iyiliğim içindir. Belki de bu ifademi şöyle değiştirmeliyim. Onun amaçları özellikle benimkilerle çeliştiği zamanlar benim iyiliğim içindir. Onu hoşnut edenler benim için iyi olanlardır. Hristiyanların öğrenmekte en çok zorlandığı derslerden bir tanesi de budur. Seçilmişliğimiz bir şey hariç koşulsuzdur. Tanrı'nın seçilmiş olanları olabilmemiz için her birimizin yerine getirmesi gereken bir koşul vardır. Seçilmiş olanlar olabilmemiz için ilk önce günahkarlar olmamız gereklidir. Tanrı, doğru insanları kurtuluş için seçmemektedir. Tanrı'nın doğru insanları kurtuluş için seçmeye ihtiyacı yoktur. Doğru insanların seçilmeye ihtiyaçları yoktur. Sadece günahkar insanların bir kurtarıcıya ihtiyaçları vardır. İyi olanların doktora ihtiyacı yoktur. Mesih gerçekten kaybolmuş olanları aramaya ve kurtarmaya gelmiştir. Tanrı, Mesih'i dünyaya kurtuluşumuzu olanak dahilinde yapmak için değil, kesinleştirmek için göndermiştir. Mesih boş yere ölmemiştir. Onun koyunları, günahsız yaşamı ve bedel ödeyen ölümü sayesinde kurtulmaktadır. Bu kurtuluşta en ufak bir keyfi durum yoktur. Arminiyanların cevabı. Bazı Arminiyanlar, benim bu ayetleri ele alış şeklime kızgınlıkla cevap vereceklerdir. Onlar da bu ayetlerin Tanrı'nın hakimiyetinin güçlü bir öğretisini içerdiğini kabul etmektedirler. İtirazları başka bir noktaya odaklanmıştır. Israrla Romalılar 9'da Pavlus'un bireylerin seçilmişliğinden bahsetmediğini savunacaklardır. Onlara göre Romalılar 9, Tanrı'nın bireyleri seçmesi değil, ulusları seçmesiyle ilgilidir. Pavlus'un bu ayetlerde Tanrı'nın seçilmiş halkı olan İsrail'den bahsetmektedir. Yakup sadece İsrail ulusunu simgelemektedir. Onun ismi İsrail olarak değiştirilmiştir ve onun oğulları İsrail'in 12 oymağının ataları olmuşlardır. Tanrı'nın İsrail'i ulusların üzerinde gözdesi olarak belirlediği tartışma konusu bile olamaz. İsa Mesih İsrail'den gelmiştir. 10 emri ve İbrahim'le yapılan ahitin vaatlerini İsrail'den aldık. Kurtuluşun Yahudilerden geldiğini biliyoruz. Bu noktaya kadar belirtilenler Romalılar 9 için doğrudur. Ancak Tanrı'nın bir ulusu seçerken aynı zamanda bireyleri de seçtiğini dikkate almamız gerekmektedir. Uluslar bireylerden oluşurlar. Yakup bir bireydir. Esav da bir bireydir. Burada gördüğümüz gibi her şeye egemen olan Tanrı bir ulusu seçtiği gibi bireyleri de seçmiştir. Hemen belirtmemiz gereken noktaysa, Pavlus'un bu seçilme imtiyazına kavuşanların İsrail ulusunun dışını da kapsadığını ayet 24'te bildirmiş olmasıdır. Yalnız Yahudilerden değil, diğer uluslar arasından da çağırmış olduğu bu insanlar biziz. Koşulsuz seçim. Koşulsuz seçim, bizim seçilmişliğimizin Tanrı'nın amaçları ve her şeye egemen iradesi tarafından belirlenmiş olması demektir. Seçilmişliğimiz, bazılarımızın başarısının ve bazılarımızın başarısızlığının önceden bilinmesi değildir. Seçilmişliğimiz, bizim irademize ya da işlerimize değil, Tanrı'nın her şeye egemen amaçlarına bağlıdır. Koşulsuz seçim ifadesi, yanlış anlaşılmalara ve çirkin bir şekilde suistimal edilmeye müsaittir. Bir keresinde tanıdığım bir adam asla kiliseye gitmemekteydi ve de Hristiyan olduğu konusunda en ufak bir sinyal vermeyen bir kişiydi. Herhangi bir Hristiyan aktivitesinde katılmadığı gibi iman ikrarında bulunmamıştı. Bana koşulsuz seçime inandığını belirtti. Kendisinin de seçilmiş olduğundan emindi. Bu kişiye göre İsa Mesih'e güvenmesi, günahlarını itiraf etmesi ve de İsa Mesih'e itaat etmesi gereksizdi. Kendisi seçilmiş olduğunu beyan etmişti ve bu yeterliydi. Kurtuluş konusundaki diğer koşullar onu bağlamamaktaydı. Kendi fikrine göre o kurtulmuş, kutsanmış, ikna edilmişti. Kurtuluş için gerekli olan koşullarla seçilmek için gerekli olan koşulları ayırt etmede çok dikkatli olmamız gerekmektedir. Genellikle seçilmişlikten ve kurtuluştan eş anlamlı iki kelimeymiş gibi bahsederiz. Ancak aslında bunlar aynı değildir. Bizler kurtuluş için seçiliriz. Tam anlamıyla kurtuluş, Tanrı'nın bizlerde başarıyla sonuçlandırdığı kurtarma eylemidir. Bir kişinin kurtulması için yerine gelmesi gereken bazı koşullar vardır. Bunların en başta geleni ise Mesih'e iman etmektir. Aklanma, imanla gerçekleşir. İman, gerekli bir koşuldur. Bildiğiniz gibi, önceden belirleme hakkındaki reform doktrini, tüm seçilmiş olanların imana getirildiğini öğretmektedir. Tanrı, kurtuluş için gerekli olan koşulların yerine gelmesini sağlama almaktadır. Bizler koşulsuz seçim derken kastettiğimiz bazı insanların kurtuluş için seçildiği Tanrı'nın orijinal hükmünün, bizim bazı koşulları yerine getirip getiremeyeceğimizi önceden bilinmesine bağlı olmamasıdır. Tanrı'nın önceden göreceği ve içimizde olan hiçbir şeyi, O'nun bizi seçmesini engellemez. Tanrı'nın düşmüş insanların hayatlarında görebileceği tek şey, düşmüşlüklerinden, günahlarından başka bir şey olmayacaktır. Tanrı, bizleri sadece kendi iyi amacı uyarınca seçer.